Ayrım 20, Kusursuz Plan, Clive Cussler, Sayfa 232. Toplantı bittikten sonra Bell ve Curtis bir taksiye binip Southern Pacific yük deposuna gittiler. Depo sorumlusuyla birlikte otomobilde hasar kontrolü yaptılar. Hiçbir hasar olmadığını görünce teslimat belgelerini imzaladılar. ''Çok güzelmiş'' dedi Curtis hayranlıkla. Pırıl pırıl kırmızı otomobilin pirinç radyatörü üstünde, göğsünde ısı göstergesi olan kanatlarını açmış bir kartal vardı. Radyatörün arkasında motor kapağı, iki koltuk arasındaysa büyük bir silindir şeklindeki benzin deposu bulunuyordu. Ahşap ispitli dar tekerlekler, Vanderbilt kupası sırasında Long Island'ın virajlı yollarını büyük bir hızla kat etmişti. Bell uzun bir şaft üstüne oturtulmuş büyük direksiyonun başına geçti ve ahşap kontrol paneli üstündeki kontağı çevirdi. Direksiyonun üstündeki gaz kolunu açıp ateşleme mekanizmasını ayarladı. Sonra bir el pompasıyla benzin deposuna hava basıncı verip benzinin karbüratöre geçmesini sağladı. Ondan sonra otomobilin önüne gidip kocaman krankı çevirdi. İkinci çevirişinde motor egzoz borusundan gümbürtüler çıkararak çalıştı. Bell kırmızı deri döşemeli sürücü koltuğuna otururken Curtis de yanına geçti. Bell motoru rölantiye aldıktan sonra el frenini çekip vitesi bire taktı. Ayağını debriyajdan çekip gaz verdi ve depo işçilerinin coşkulu tezahüratı arasında otomobil yola koyuldu. Locomobile demiryolu hattı boyunca uzanan yolda ilerlerken Curtis ofise mi dönüyoruz diye sordu. Hayır dedi Bell, bana O'Brien Mobilya şirketi yük vagonunun park ettiği depoya giden yolu göstersene. O halde rayların üstündeki ilk sapaktan sola döneceksin dedi Curtis. Birkaç dakika sonra Bell otomobilini boş depo binasının önünde park edip motoru kapattı. Curtis önde yükleme kısmına giden rampadan çıktılar. Yan hatta tek bir yük vagonu duruyordu. Cromwell'in sahte mobilya vagonunu burada mı bulmuştun diye sordu Bell. Southern Pacific yük nakliyatı çizelgesine göre öyle görünüyordu dedi Curtis. Şirketin yük vagonu hareketlerini kontrol ettim. 16.173 numaralı yük vagonu artık Southern Pacific kayıtlarında görünmüyor. O vagona ne olduğunu kimse bilmiyor. Bir gecede ortadan kaybolmuş. Bell vagonun kenarlarını inceledi. Tekrar boyanıp yeni bir seri numarası verilmiş olabilir. Çok mümkün. Curtis vagonun üstünde yazılı numaraya baktı. 16.455 numara. Bunu bir araştırayım. Bu vagon yakın zamanda boyanmış dedi Bell. Üstünde tek bir çizik bile yok. Haklısın dedi Curtis. Fabrikadan çıktığı günkü kadar temiz görünüyor. Bell vagonun yükleme kapısına gidip elini bronz kilidin üstüne koydu. Bir yan hatta duran boş vagon neden kilitlenir ki? Belki yüklenmiştir ve bir trene katılmak üzere bekliyordur. Keşke içinde ne olduğunu bilseydik dedi Bell. Kırıp açalım mı diye sordu Curtis hevesle. Bell başını iki yana salladı. Şimdilik olduğu gibi bırakalım. Seri numarasını araştırana kadar bu vagonun geçmişini bilemeyiz. Zaten Cromwell'e aitse kilidi kurcaladığımızı anlar. Eğer bu vagonla kaçmış olduğunu kanıtlarsak onu tutuklayabiliriz. Hiçbir şey o kadar basit değil. Bu vagon pekala geçici olarak yan hatta bırakılmış boş bir vagon da olabilir. Cromwell aptal bir adam değil. Birisi gelip bulsun diye ortada delil bırakmaz. Büyük ihtimalle içinde önemli bir şey yoktur. Hele onu idam sehpasına gönderecek kadar kuvvetli bir delil kesinlikle yoktur. Bu vagonu da gözlem altında tutarız dedi Curtis. Ama Telluride'da bizden kıl payı kurtulduktan sonra yakın bir zamanda bunu kullanacağını sanmam. Belki de bir daha hiç kullanmaz. ''Er geç benim sağ olduğumu ve onu tanıdığımı öğrenecektir.'' dedi Bell gülerek. ''İşte o zaman işleri çok ilginç hale getirecek.'' Marion telefonu yerine koyup Cromwell'in ofisine açılan kapıya doğru baktı. Kapı her zamanki gibi kapalıydı. Cromwell hemen her zaman yalnız çalışır, günlük işleri ya telefonla ya da banka içinde tesis ettirdiği hoparlör sistemiyle yürütürdü. Marion altında sarkacı sallanan duvardaki büyük Seth Thomas regülatör duvar saatine baktı. 12'ye 3 dakika vardı. Bronson'ın talimatlarını dinleyip telefonu kapadıktan sonra Cromwell'e olan sadakatiyle bu görüşmeden ona bahsetmesi gerekir miydi? Gizli bir iş çevirmenin heyecanı arasında bocalıyordu. Son bir yıl içinde kendisiyle Cromwell arasında iyice belirginleşen bir uçurum oluştu ve özellikle de Barbary Coast'taki o gece kız kardeşi Margaret'le birlikte o kadar tuhaf davrandıkları için patronuna karşı saygısı ve sadakati ciddi bir yara almıştı. Cromwell bu kadar yıldır tanıyıp güvendiği adam değildi artık. Araya mesafe koymuştu ve çoğu zaman kendisine karşı kaba ve soğuk davranıyordu. Saatin her iki kolu da 12'yi gösterince Marion çantasını aldı, şapkasını başına geçirdi ve bir gözü Cromwell'in kapısında ofisten çıktı. Asansöre binmeyip merdivenlerden lobiye indi. Giriş kapısından geçerek hızlı adımlarla Sutter ve Montgomery sokaklarının kesiştiği köşeye yürüdü. Yemek tatili olduğu için caddeler ve kaldırımlar bir aylık kalabalıktı. Bu yüzden randevu yerine varması 10 dakikayı buldu. Köşeye varınca durup etrafına bakındı ama kendine doğru bakan veya gelen kimse göremedi. Bronson'la daha önce hiç karşılaşmadığı için nasıl biri olduğunu bilmiyordu. Bir dakika sonra hem onun hem de yolda yürüyen birçok insanın dikkati trafik içinde kuğu gibi süzülen büyük kırmızı otomobile yöneldi. 30 kilometre hızla gittiği halde otomobilin sanki asfaltı paralayacakmış gibi görünen müthiş bir gücü vardı. Parlak kırmızı boyası pırıl pırıl cilalanmıştı. Dikkati otomobile odaklandığı için önünde durana kadar direksiyondaki adamı fark etmedi. ''Lütfen içeri gelir misin Marion?'' dedi adam. Marion'un rengi uçtu. Isaac Bell'in menekşe renkli gözlerine bakarken hayretler içinde eli boğazına gitti. Isaac diye geveledi şaşkınlık içinde. Jacob bana öldüğünü söylemişti. Bell elini uzatıp onu deri kaplı yolcu koltuğuna çekerken adamın kuvveti Marion'u şaşırttı. Demek ki işittiğin her şeye inanmayacaksın. Otomobilin etrafında toplanan kalabalığı aldırmayan Bell kolunu Marion'un beline doladı, sonra ona sarılıp öptü. Bıraktığı zaman Marion, Isaac dedi soluk sola. Bu tepkisi mahcup olmaktan çok sevinçtendi. Bu kadar kişinin önünde olur mu hiç? Otomobili saran kalabalık artık ön koltukta oturan erkekle kadının yaptıklarını eğlenceli bulmaya başlamıştı. Onları gülerek alkışladılar. Bell geri çekilip çapkın bir ifadeyle sırıttı. Güzel bir kadın görünce hiç dayanamam. Marion da o anın büyüsüne neredeyse kapılmış gibiydi ama yine de ''Lütfen buradan gidelim mi?'' diye ısrar etti. Bell bir kahkaha atıp şapkasının ucuna dokunarak kalabalığa selam verdi ve lokomobile'ı birinci vitese taktı. Gaza hafifçe basarak trafiğin akışı içinde ilerledi. Bir süre kuzey yönünde ilerledikten sonra sola dönüp Chinatown'a yöneldi. Ara sokaklardan birine girip mandarin tarzında yapılmış pagoda çatısı olan kırmızı ve yaldızlı büyük bir lokantanın önünde durdu. Kapı önünde bekleyen görevli eğilerek selam verdi. ''Otomobilinizle ilgilenirim efendim.'' Bell'in verdiği bahşişi görünce adamın gözleri yerinden fırladı. ''Sana güveniyorum.'' dedi Bell, sonra da Mario'nun dışarı çıkmasına yardım etti. ''Şangay İmparatoriçesi.'' dedi Marion süslü kapıya bakarak. ''Ne zamandır burada bir yemek yemeyi istemişimdir. Çok beğenilen bir yer. Ben de arkadaki park yerini nasıl bildiğini merak etmiştim.'' Uzun koridordan geçtikten sonra onları simsiyah saçlı, ipekli uzun çin kıyafeti giymiş güzel bir kadın karşıladı ve özel yemek salonu olan üst kata çıkardı. Menüye bakarlarken çay servis edildi. ''Topallıyordun.'' dedi Marion. ''Telluride, Colorado'dan bir yadigar.'' Bell şapkasını çıkarınca Marion onun başındaki sargıyı ilk kez fark etti. Kaşları çatıldı. ''Başka bir yadigar mı?'' Bell hafifçe gülümseyerek ''Evet'' anlamında başını salladı. Gözlerine bakarken Marion'un gözleri doldu. ''Ölmemiş olduğuna ne kadar sevindim bilemezsin.'' ''Patronum bunun için elinden geleni yaptı.'' ''Bay Cromwell mi?'' Marion'un duygulu hali birden yerini telaşa bıraktı. ''Anlayamadım.'' ''Beni vuran ve bir Van Dorn ajanını öldüren kişi senin patronundu.'' ''Ciddi olamazsın.'' İster inan, ister inanma. Son 12 yıl içinde yaklaşık 40 masum insanı öldürüp 20'den fazla banka soyan kasap haydut Jacob Cromwell'dir. Bu çılgınlık. Marion alt dudağını ısırdı. Yolunu kaybetmiş biri gibi çaresizlik içinde görünüyordu. Söylediğin şeyleri o yapmış olamaz. Söylediğim her şey doğru dedi Bel, aniden sevecen bir ifade takınarak. Delillerimiz var. Belki onu mahkum ettirecek kadar çok değil ama hepsi de Cromwell'i gösteriyor. Ama yardıma muhtaç birçok kişiye el uzattı dedi Marion. Hepsi kılıf uydurmak için dedi Bel buz gibi bir sesle. İmparatorluğunun etrafına onu ve Margaret'i yoksullara yardım eden iyi yürekli kişiler olarak tanıyan namuslu yurttaşlar sayesinde bir duvar örmüş. Oysa hepsi numara. Muhtaç kişiler Cromwell'in umurunda bile değil. Kendi amaçları için onları kullanıyor. Ondan üstü kapalı bağışlar aldıkları sürece şehrin yamuk politikacıları da onu el üstüne tutuyorlar. Marion aklı karışmış bir halde çayını yudumlarken eli titriyordu. Buna inanmak istemiyorum. Bel masanın üstünden uzanıp onun iki elini tuttu. İnan bana Marion, bunlar doğru. Telluride'daki bankada onun gözlerine baktım ve onu tanıdım. O anda ateş edip beni vurdu. Marion ellerini geri çekip sımsıkı kenetledi. Ama Isaac bu inanılır gibi değil. Jacob zaten şehrin en büyük ikinci bankasının sahibiyken neden banka soysun ki? Bu düşünce gerçek olamayacak kadar saçma. Sana bu sorunun cevabını veremem Marion. Önceleri kendi bankasını kurmak için para çaldı. Ama zengin olduktan sonra soygun yapmak ve insan öldürmek onda bir saplantı haline geldi. Cromwell'inkine benzeyen birçok vaka gördüm. Soygun ve cinayet onun için uyuşturucu gibi kendine hakim olamıyor. Ben onu durdurana kadar da öldürmeye devam edecek. Marion başını kaldırıp duygu dolu menekşe gözlerini görmek için ona baktı. Bel'in gözleri kararmıştı ve buz gibiydi. Sen mi Isaac? Onu senin mi durdurman gerekiyor? Onun masum insanları öldürüp durmasına seyirci kalamam. Bel mahkeme salonunda iddianame okur gibi tek düze bir sesle konuşuyordu. Onun kanunlarla dalga geçip serbest kalmasına ve zengin bir Noel Baba hayatı sürmesine izin veremem. Bir an sonra kız kardeşi Margaret de öyle diye ekledi. O da Cromwell'in suç eylemlerine boğazına kadar batmış durumda. Marion büyük bir şaşkınlık içinde başını öne eğdi. Şapkasının altında gözleri görünmüyordu. Jacob ve Margaret'i yıllardan beri tanırım ama gerçek anlamda hiç tanıyamamışım. Kolay değil dedi Bel ama gerçeği kabul etmek zorundasın. Marion başını kaldırınca çiçek süslü geniş şapkasının önü de kalktı ve Bel onun mercan denizi gibi yeşil gözlerine bakabildi. Ne yapabilirim? Her şeyden önce hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranmaya devam etmelisin. Sadık bir sekreter gibi görevlerini sürdür. Ajanlarımız her iki kardeşi de devamlı gözlem altında tutacaklar. Senin yapacağın tek şey Jacob'ın hareketlerinde kuşkulu bir şey gördüğün takdirde bize bildirmek. Yani sana bildirmek demek istiyorsun. Evet dedi Bel. Marion bir anda kullanılmakta oldu. Bel'in kendisiyle sadece muhbir olarak ilgilendiği hissine kapıldı. Gözlerine dolan yaşlar görünmesin diye başını yana çevirdi. Bel onun aklından geçenleri hemen sezdi. Koltuğunu o tarafa çekip kolunu Marion'un omzuna doladı. Ne düşündüğünü biliyorum Marion ama bu doğru değil. Senden etik olmayan bir şey istediğimin farkındayım. Ama birçok insanın hayatı söz konusu. Ancak bundan ötesi de var. Sadece yardımını istemenin çok ötesinde. Cesaretini toplamak için bir an durdu. Sana aşık oldum Marion. Nasıl bu kadar çabuk olabildiğini açıklayamıyorum ama oldu işte, buna inanmalısın. Marion onun yüzüne baktığında bu kez sadece şefkat ve sevgi gördü. Az önceki korkusu hemen kayboldu. Öne uzanıp onu dudaklarından öptü, sonra çekilip çapkınca gülümsedi. Beni azgın biri sanabilirsin. Bel onun kızardığını görünce bir kahkaha attı. İşte değil, çok hoşuma gitti. Seni ilk defa ofiste gördüğüm zaman içimde bir şeylerin kıpırdadığını itiraf etmeliyim dedi Marion. Bu defa Bel uzanıp onu öptü. Uzun süren öpüşmeden sonra geri çekilip güldü. Kimse bizi uygunsuz davranış nedeniyle kapı dışarı etmeden siparişimizi verelim. 30. Bölüm. Marion Bell ile gittiği öğle yemeğinden döner dönmez daktilosunda bir mektup yazmaya başlamışken Cromwell onu ofisine çağırdı. Marion gerginliğini belli etmemek için patronunun yüzüne bakmamaya gayret ediyordu. Marion, kamu bankaları ulusal toplantısına katılacağım. Bu yıl Mart'ın 28'i ile 30'u arasında Los Angeles'ta yapılacak. Lütfen gereken yolculuk rezervasyonlarını yapıp bana şehir merkezindeki Fremont Otel'de yer ayırtır mısın? 28'inde Los Angeles'ta olmak için yarın hareket etmeniz gerekecek dedi Marion. Çok az zamanınız var. Farkındayım dedi Cromwell onu silkerek. Katılmaya niyetim yoktu ama sonra fikrimi değiştirdim. Özel bir vagon kiralamak ister misiniz? Hayır, özel vagonları Crocker ve Wells Fargo bankalarının başkanlarına bırakacağım. Bankayla ilgili iş seyahatine çıkarken mümkün olduğunca gösterişsiz olmak isterim. Böylece müşterilerim onların parasını savurmadığımı bilirler. Marion etekliğini hışırdatarak ayağa kalktı. Hemen ilgilenirim. Masasına döner dönmez telefonu kaldırıp fısıltılı bir sesle santralden Fandorn Dedektiflik Şirketi'ni bağlamasını istedi. Şirket sekreterine adını verir vermez de bele bağlandı. Isaac, Marion, ben de tam seni arayıp bu akşam yemeğe ve tiyatroya gitmeyi önerecektim. Bell'in onun sesini duymaktan memnun olması Marion'u çok sevindirdi. Sana haberim var dedi ciddileşerek. Jacob şehir dışına çıkıyor. Nereye gittiğini biliyor musun? Los Angeles dedi Marion. Kamu bankaları ulusal toplantısına katılacakmış. Bankacılık operasyonları ile ilgili bilgi alışverişi için bankerlerin yaptığı forum gibi bir şey. Ne zaman olacak? Bu ayın 28'i ile 30'u arasında. Bell bir an düşündü. 28'inde Los Angeles'ta olabilmesi için yarın bir trene binmesi lazım. Doğru dedi Marion. Telefonu kapar kapamaz onun için rezervasyon yapacağım. Sıradan bir yolcu gibi trenle gidecek. Patronun para harcamaktan kaçınmazdı. Bankanın parasını savurmadığı için yatırımcılarını etkileyeceğini düşünüyor. Sen ne diyorsun Marion? Bu seyahati gerçekten iş için mi? Marion hiç duraksamadan cevap verdi. O tarihlerde Los Angeles'ta gerçekten kamu bankaları ulusal toplantısı olduğunu biliyorum. O süre içinde onu gözden kaçırmayacak bir ajanı peşine takarım. Arkasından iş çevirdiğim için kendimi kötü hissediyorum dedi Marion buruk bir sesle. Hiç üzülme sevgilim dedi Bell. Jacob Cromwell habis bir adam. Beni saat kaçta alırsın diye sordu Marion konuyu değiştirmek isteyerek. Saat 6'da seni alırım. Böylece tiyatroya gitmeden bir yemek yiyebiliriz. Kırmızı otomobilinle mi gideceğiz? Sakıncası var mı? Hayır, süratten çok hoşlanırım. Bell güldü. Sen de beni çeken bir şeyler olduğunu biliyordum zaten. Marion telefonu kapadığı sırada kalbinin çok hızlı attığını fark edip şaşırdı. Hem içgüdülerine kulak vererek hem de öldürmeden önce Bell ve Irwin'in peşine düştüklerini bildiği için Cromwell geride bıraktığı izleri örtmek amacıyla daha da ayrıntılı planlar yaptı. İki ajanını kaybettikten sonra Fandorn'un bu soruşturmaya daha çok ağırlık vereceğine ve en küçük ipucunu bile didik didik edeceğine emindi. Büyük ihtimalle şehirdeki tüccarlara ve diğer bankalara verilen çalıntı paralar hakkında sorular sormak üzere yeni ajanlar gönderilecekti. Kendini iyice emniyete almak için Southern Pacific şirketinin safe müdürünü arayıp terk edilmiş bir depodaki yeni boyanmış ve artık seri numarası 16455 olan vagonunun körfezin karşı tarafındaki Oakland'a çekilmesi için yazılı talimat göndereceğini bildirdi. Bu talimat alındıktan birkaç dakika sonra demir yolu müdürü vagonun takılacağı bir lokomotif gönderip bunu feribota çektirdi. Cromwell ayrıca bir de lokomotifli özel bir pullman vagon sipariş etti. Gideceği yer San Diego'ydu. Bu sipariş Southern Pacific Demiryolu Şirketi'nin çok eski ve saygın bir müşterisi olan O'Brien Mobilya Şirketi adına yapılmıştı. Bu iş de tamamlandıktan sonra Cromwell rahatça koltuğuna yaslandı ve pahalı bir puro yaktı. Bir kez daha Fandorn veya herhangi bir emniyet kuruluşundan 10 adım önde olduğuna dair en küçük bir kuşkusu bile yoktu. Eğer Bronson'un yük vagonuna yaklaşan herhangi bir kimseyi gözetlemesi için gönderdiği ajan oraya varmadan vagonun Oakland'da Southern Pacific Tren Park alanına çekilmek üzere feribota yüklendiğini bilseydi kendine güveni daha da artardı. 20. ayrımın sonu. Sayfa 243.